Ayrım 2.
Fransız'ın evinde bir başlarına bırakılmış, bakılmamış, unutulmuş piliçleri ölüverirler. Bu hayatı anlamamanın, anlamak istememenin sonuçlarındandır. O sayfalar sanki Fransız'la, ona benzeyenlerle bir alaydır. Melnus'un hayatı anlamak istememesi ise daha kötü bir sonuca varır. Karısı, o güzel, şirin, tatlı karısı ölüverir. Ama bütün bunlara rağmen Melnus'un kendisine benzeyen arkadaşlarının da yaşamasında bizi imrendiren, çeken bir hal vardır. Hayatı kolaylaştırarak sevmek değil, hiçbir kolaylığından faydalanmaksızın güçleştirmeye çalışarak sevmek. Ferner işte bize bunu teklif eder gibidir. Bütün kitap bir şiir havası içindedir. Yeni tercüme ettiğim günlerde acaba ben de o şiir havasını verebildim mi diye düşünüyordum. Yazdığım ön sözde şöyle demiştim. Ben ki hiç şair değilim. O havayı biraz olsun sezdirmeme imkan var mıydı? Bu tasamın yerinde olmadığını sonradan anladım. Melnus'un şiiri dilinde değildir. Anlattıklarındadır. O şiir adsız köşkte de elbette kalmıştır. Cumhuriyet, 28 Ağustos 1942. Edebiyat. Fikir adamı da yazdıklarına canlı bir şekil verebiliyorsa o zaman yaşar. Ne kadar doğru, ne kadar derin olursa olsun, bir fikir er geç eskir. Zamanla çürümeyip yine doğru kalsa bile yayılır, herkesin malı olur. Daha 100 yıl önce yepyeni sayılan yerleşmiş düşüncelerden büsbütün başka olduğu için zihinleri şaşırtan sözler, bugün bize besbelli herkesin kendi kendine de bulabileceği birer gerçek diye gözüküyor. Voltaire'in, Diderot'un kitaplarını açın, dünyayı sarsmış, bütün bir düzeni yıkmış olan o yazılarda sizin de kendi kendinize bildiklerinizden, çevrenizin size duyurmaksızın bellettiklerinden başka hemen bir şey bulamazsınız. O kadar ki insanın bunları da ne diye yazmışlar diyeceği gelir. Voltaire'in de Diderot'un da bugün yine okunmaları düşündüklerinin doğruluğundan, derinliğinden değil, söyleyişlerinin güzelliğindendir. Her sayfada insan bildiğimiz bir şey ama ne kadar hoş söylenmiş derler. Şimdi ben yaşta olanların kafalarımıza en çok Abdullah Cevdet ile Ziya Gökalp'in fikirleri işlemiştir. Ama bugün ikisinin de kitaplarını okumuyoruz. Ziya Gökalp'in şiirlerini seviyorum diye kendimi kandırmaya çok çalıştım, olmadı. Nesri gibi şiiri de sıkıntılı, biçimsizdir. Abdullah Cevdet'inkiler de öyle. Bir kalp olurum, bin okla mecruh. Bir kalbi nişan alan ok olmam. Evet, övülmeye değer bir duygu ama böyle mi söylenir? Söylediklerine güzel bir şekil veremedikleri için Abdullah Cevdet'in de Ziya Gökalp'in de şiir, nesir, bütün kitapları bir daha belki hiç açılmayacaktır. Fikir tarihimizi inceleyenler onları elbette okur, üzerlerinde uzun uzun dururlar. Vesikalara bakar gibi. Bir kitap için sadece bir vesika diye okunup incelenmekten daha kötü bir talih mi olur? Şekilsizlik yalnız Ziya Gökalp'la Abdullah Cevdet'in yazılarında görülen bir kusur mu? Hayır. Yüzyılı aşan bir zaman bu ilin yazarları şekle hiç bakmadılar. Sanatın tam tersi olan bir fikirciliğe, bir duyguculuğa kapıldılar. Güzellik aradıklarını sananlarınki de kolayca edinilecek bir bilgi olan kelimecilik peşinde koşmaktan öte gidemiyordu. Dillerde kalacak birer efsane de söyleyemediler. Şekilsiz gölgeleri birer fikir, birer duygu sanıp kendilerini avuttuktan sonra uykuya vardılar. Ancak doğru olan güzeldir sözüne iyice anlamadığım için olacak eskiden omuz silker, güzel başka doğru başka derdim. Yanılıyormuşum. Şimdi ben de biliyorum ki doğrunun, inanarak söylediklerimizin dışında güzellik yoktur. En ustaca sanatın da altından yalan kendini belli ediyor. Söyleyenin sesine bir çirkinlik veriyor. İnanmadıkları, gerçekten düşünmedikleri bir şeyi söyleyip de karşılarındakileri kandıracaklarını, hiç olmazsa ne güzel dedirteceklerini sananlara şaşarım. Kelimelere bakmakla kalıp ses duymayanlara, yani anlamayanlara, yalnız onlara mı söylüyorlar? Demek hep küçüklerle konuşacaklar. Şiirle hikayenin de doğrusu yalanı vardır. Yalan şiir, yalan hikaye bir yazarın zaruretini kendi içinde duymadan yazdığı şiirle hikayedir. Nesir, şiir, bugünkü edebiyatımız yalanla dolu. Çoğunu okurken insanın bağıracağı geliyor. Bu dediklerine inanmıyorsun. Biliyorsun ki böyle değil. İnanmadığın sesinden belli. İnansan böyle yüksek sesle nasıl buluyorlar diye etrafına baka baka mı söylersin? Sesine kuvvet verişin, titrekliğini gizlemek için. Öyle söylemek lazım diye söylüyorsun, yaranmak için söylüyorsun. İnanmamızı istemiyorsun, inanmadığımızı biliyorsun. Biz başka türlü söylemekten çekiniriz diye sen böyle söylüyorsun. Bugünün yazarıyla okuru birbirleriyle anlaşmışlar. O yalanla dolu yazıların satırları arasında onların birbirlerine göz ettiklerini görüyorsunuz. Aldanan yok. Yazar da, okur da çıkarını arıyor, hoş geçinmeye çalışıyor işte o kadar. Şimdi yaşlandığım için değil, eskiden de öyleydi. Genç sözüne pek tutuluyorum. Genç mühendislerimizden, genç şairlerimizden, genç doktorlarımızdan. Pazarda hayvan satar gibi, sanki ölmesi için daha büyük bir sebep olmadığını, satın alınırsa daha yıllarca işe yarayabileceğini söyler gibi bir şey. Mühendis, şair, doktor, gençmiş bana ne? İşi, bilgisi nasıl, ona bir bakalım. İnsanların ikide bir de yaşını ileri sürmek ayıp şeydir. Şu mütereddi yahut Frenkçe karşılığıyla dejenere sözünü aklı başında bir kimsenin ağzından duydunuz mu? Ben duymadım. Hoşlarına gitmeyen yahut anlayamadıkları bir yenilik oldu mu hemen Bob Stil diyorlar. Fütüristler, Bob Stil, kübistler, Bob Stil, sürrealistler, Bob Stil, serbest nazımla yazanlar, Bob Stil. Bir takım işlerin de sebeplerini göremeyince, özüne giremeyince hemen bir bilginlik edası takınıp mütereddidlikten söz açıyorlar. Uzunca bir bilginlik. Öyle kelimeler kullanmakla farkında değiller ama asıl kendileri hakkında ağır hüküm vermiş oluyorlar. Bir gün biri bilmem hangi gençlere kızmış, bir milletin 3 asırlık inhitatının mahasili olan bu dejenere nesli linç yapmalı diyordu. Sorarım size, bu üslupta konuşan bir adamdan hayır umar mısınız? Divanları karıştırmaya bayılırım. Eski şairlerimizin hepsi de en unutulmuşları bile insana işleyecek 3-5 beyit olsun söylemişlerdir. Ancak bir yığın tatsız söz arasında o 3-5 güzel beyti bulup çıkarmak zordur. Sabır ister, vakit ister. Saadettin Nusret'in bastırdığı Fehimi Kadim divanında doğrusu hoşuma giden bir şey bulamadım. Zavallı adam, genç yaşında ölmüş. Ama acemi değil, soğuk bir ustalığı var. Yazdıklarından anlaşılıyor ki daha yaşasaymış belki daha da ustalaşırmış ama o soğukluğunu gideremezmiş. Rabia Hatun'un bir mısrağı son zamanlarda bütün dillerde dolaşıyor. Ben ta senin yanında dahi hasretim sana. Bu mazmun Fehim'in bir gazelinde de var. Yine firkattedir aşık olursa yar ile yekten. Rabia Hatun'un mısrağı nerede, Fahim'inki nerede? Birinde söyleyenin sanki sesini ateşle bağırmasını duyuyoruz. Öteki ise kupkuru bir söz. Gidenin dediği gibi karşılıksız çeke benziyor. Fehim-i Kadim divanında bir mısra dikkatimi çekti. Güzel değil ama Fehim'in şiiri anladığını, kendi iyisini yazamasa bile kavradığını gösteriyor. Ben aşık-ı dil rubayı nazmım. Şair duygularını söyleyen adam değil, güzel nazım yaratmak için duygularını, daha doğrusu sadece duyguları bahane eden adamdır. Güzel şiir yazabilmek için coşkunluğun yeteceğini sananlar, Fehim'in o mısra üzerinde düşünmelidirler. Evet, coşkunluk aşk ister ama şiir coşkunluğu, şiir aşkı. Öteki duygular herkeste bulunabilecek şeylerdir. Divanları okurken bir şey daha dikkati çekiyor ki işte o insanın gücüne gidiyor. Bizim şairlerimiz kendilerini hiç kollamıyorlar. Akıllarına ne gelirse hemen yazıyorlar. Bunun için bir bakıyorsunuz çok güzel bir beyitle çok çirkin bir beyit bir gazelin içine girebiliyor. Meşruiyetin ilk yıllarında Cem'de İstanbul vasfında bir kaside çıkmıştı. Bir yerinde şöyle deniyordu. Bir saray, bir külbe, bir çerge oturmuş yan yana, Bak Sitambul'da müsavatın Celi Bürhanına. Divanlarımızda işte öyle bir hal var. Hemen bundan en büyük şairlerimiz de kurtulamıyor. Baki'nin Meddah Olalı Çeşme Gazalanına Baki, öğrendi gazel tarzını Rum'un şuarası. Beyti ne kadar güzeldir. Öyle ki beytin bulunduğu gazelde şu beyit de var. Ziba yaraşır hilat-ı naz ol boyu serve, iki kolumu kılsam ana bel dolaması. İnsanın haysiyetsizlik diyeceği geliyor. Cumhuriyet 4 Eylül 1942. Sözden söze. Yazı dili. Eskiden ben de kıvrıla kıvrıla uzayan cümlelerle yazmak isterdim. Uzun, akıcı cümle bir düşünceyi bir duyguyu çevresinden ayırmaz. O çevreyle birlikte kavrar, yankılar uyandırarak o düşünceyi, duyguyu daha da bir zenginleştirir. Sanki bir sonsuzluk verir. Doğrusu kalp derinliğe de elverişlidir. Kısaca söylenince boşlukları açığa vuracak sözleri iyi bakmasını bilmeyenlere güzel diye, olgun diye gösterir. Ne yapalım, aldanmasınlar. Kısa cümle gölge vurulmamış bir resim gibidir. İleriyi geriyi belirtemez, dümdüzdür. Ama uzun cümlelerle yazmak elimden gelmedi. Baktım ki hem akıcı olmuyor hem de her yanı karanlık içinde kalıyor. Bıraktım. Üzüldüm ama beceremeyeceğim bir işi sürdürüp gitmek doğru olur muydu? O sıralarda bir yazı okumuştum. Kekemelerin uzun cümlelerle yazamayacağını anlatıyordu. Konuşurken nasıl sözü çabuk bitirmek zorundaysalar, yazarken de öyleymiş. Boynumu eğdim, kekemeyim. Ben de bütün kekemeler gibi kısa kısa yazarım. Kendimi avutmak için, öyleyse konuştuğum gibi yazmaya çalışırım, belki onu başarırım dedim. Konuştuğumuz gibi yazmak olacak iş midir? Yazıda hani bizim konuşmamızın ateşi? Sesimizi de kağıt üzerinde gösterebilir miyiz? Yazı, konuşmanın tıpkısı olamaz. Olmak isteyince birçok şeyleri, konuşurken karşımızdakine başımızın, ellerimizin oynamasıyla, sesimizin türlü yükselmeler, alçalmalarıyla anlatabildiğimiz şeyleri anlatamaz, duyuramaz. Bunu da pek iyi biliyorum. Kendime bir sınır çizdim. Daha doğrusu ben çizmedim. Yaratılışımdan çizilmiş, onun içinden çıkamam. Düşündüğüm, duyduğum birçok şeyleri söyleyemeyeceğim. Söylemeye söylemeye de elbette bir gün onları düşünmez, duymaz olacağım. Ve. Ve edatını öteden beri pek sevmem. Eski yazılarımda azdır. Geçenlerde bir yerde gördüm de bundan 7-8 yıl önce yazdığım bir yazıyı okudum. Onda da bir tek ve yoktu. Ama büsbütün kaçmazdım. Şimdi başkalarının yazılarında da gördükçe ürperiyorum. Sinirime dokunuyor. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Bizen'i okuduktan sonra böyle oldum. Abdülhak Şinasi'yi severim. Romanında çok şiirleri hoşuma gitti. Fahim Bey'in hayalinde kurduğu ticaret şirketine yine hayalinde bir takım işler gördürerek defter tutması, kendi yalanına kendinin de inanması ne güzel bir hikaye. Böyle zevkle hatırlanan başka sayfalar da var. Ama o ne kadar ve... Şimdi kitap yanımda değil, misal gösteremeyeceğim ama iyice hatırlıyorum. Her satırda 2-3 tane var. Charles Morse, Henry de Roner şiir için derdi. Dante'nin Z harfi kalkarsa Napoli İtalyancasının kalmayacağını söylermiş. Et edatını kaldıracak olursanız Roner'ın şiirinin yarısı gider. V edatını kaldırırsanız Fahim Bey ve biz 4/3'üne iner. Abdülhak Şinasi ve edatını cümle ortasında kullanmakla kalmıyor, cümlelerin başına da getiriyor. Ve Fahim Bey. Hep Fransızca düşünüyordu onun için. Bir gün kendisine bir kitap tercüme etmesini söylemiştim. Ben tercümeyle uğraşamam dedi. Kendi eserini tercüme ediyor ya. Türkçeden ve büsbütün kalkabilir demiyorum. Birkaç yerde başka türlü söylenemiyor. Mesela ilk ve son defa olarak. Gerçi basma kalıp bir sözdür ama basma kalıp sözleri de kullanmak zorunda kalırız. İnsan ben ilk ve son defa sözünü hiç kullanmayacağım diyebilirdi. Falancayı ilk ve son görüşüm 10 yıl öncedir demek gerekirse başka nasıl söyleyebilirsiniz? Bazı kurul adlarından da kaldırılamaz. Kasaplar ve Celepler Birliği. Kasaplarla Celepler Birliği diyemeyiz mesela. Daha böyle... 3-5 şey var. İşte o kadar. Başka yerlerden hem kalkabiliyor hem de kalkması daha güzel oluyor. Yerine ile getiriyorsunuz. Hem 3 nokta hem de getiriyorsunuz. Sadece bir virgül koyuyorsunuz oluyor. Daha Türkçeleşiyor. Eski şiirimizde İranlıların söyleyişine göre ü, u, vü okunduğu için sözün arasında kaynar, kulağa batmaz. Ama eski şiirimizde bile her vakit güzel değildir. Halkın dilinde hiç yoktur. Şiirine de girmemiştir. Şimdi halk şiirleri çeşidinde yazdıklarını sanıp V'li mısra söyleyen şiircilerinki ne yaptıklarını bilmemektir. Şiirci diyorum, şair demiyorum çünkü şiirci demek yeter. V edatının Türkçe'ye kötülüğü de dokunmuştur. Onun yüzünden D edatımızı iyice işleyememişiz. Bizim D edatımız Fransızcanın et edatının karşılığıdır. Öyle sanıyorum ki manaca onun kadar da zengindir. Frankler konuşur, yazarlarken ikide bir de o et edatını kullanırlar. Birçok manaları vardır. Biz de D'yi çok söyleriz, yerine göre de manası değişir. Konuşmamızda sık geçen o edat V yüzünden yazı dilimizde azalmıştır. Hele nedendir de kömür gözlüm nedendir mısrağında olduğu gibi sözü tumturaklaştıran D yazı dilimizde hemen hiç yoktur. Bizde V'nin kullanılması yazarlarımızın Türkçeyi beğenmeyip Fransızca düşünmeye başlamalarıyla çoğalmıştır. Yalnız V değil fakat lakin edatları için de öyle. Geçen gün bir romanı karıştırıyordum. Sevmeyeceğimi bildiğim için öyle şeyleri okumam. Sadece karıştırıyordum. Şöyle bir cümle gördüm. Lakin bu pilav nefis. Böyle Türkçe olur mu? Keman oynamak ne kadar çirkin, gülünçse, bu da o kadar çirkin, o kadar gülünç. Ama çoğumuz böyle şeylere göz yumuyoruz. Bir de kalkıp dilimizi sevdiğimizden, korumak istediğimizden dem vururuz. Asıl öyle yazarlara vatandaş Türkçe konuş diye bağırmalı. Tenkit. Bizde tenkit olmadığını söylerler. Doğrudur. Gerçekten sanat sevgisi yok ki tenkit olsun. Yermelerin, hele övmelerin çoğu sanatla ilişiği olmayan duygularla, düşüncelerle yazılıyor. Zevkine inandığınız birini görüyorsunuz, falanca için çok ağır hükümler veriyor, onun eserinin bütün kusurlarını bir bir gösteriyor. Ağır söylüyor ama doğru söylüyor diyorsunuz. 3 gün sonra bir gazetede bakıyorsunuz, o falancanın eseri bir övülmüş, bir övülmüş. Altında da sizin zevk sahibi zatın imzası. Şaşırıyorsunuz. Anlatıyor. O falancanın eserini sevmezmiş ama aralarında arkadaşlık varmış. Hatırını saymalıymış. Belki bir iyilik de bekliyormuş. Bunu yalnız tenkitçi diye tanınmış yazarlarımız için söylemiyorum. Bütün şairlerimiz, yazarlarımız bu günaha işliyor. Onların söylediklerine bakma. Onlar tenkitçi değil. İstenmiş de öyle bir şey yazmışlar. Asıl tenkitçi doğruyu söylemeli demeyin. Her sanat adamının bir tenkitçi olması gerekir. Beğenmediği eserlerin kusurlarını göstermeli, onların değersizliğini bildirmelidir. Bir sanat adamının üzerine düşen iki iş vardır. Kendi eserini yaratmak bir, kendi sanatının gerçekten anlaşılması için gereken havayı hazırlamak iki. İkinci işten kaçınan sanat adamı birinci işini de yarım bırakıyor demektir. Şairsiniz, ressamsınız, eserini gerçekten beğenmediğiniz, çirkin bulduğunuz bir kimseyle birlik oluyor, dergi çıkarıyor, sergi açıyorsunuz. Böylece onu da beğenin, o da iyidir demiş oluyorsunuz. Artık benim işim tenkit değil diyemezsiniz. Birlikte çalışmakla isteseniz de istemeseniz de onu da öne sürmüş olursunuz. Sizin sanatınızın da ancak onunki gibi anlaşılmasını önleyemezsiniz. Bizde tenkit elbette yok. Tenkidi, tenkit ahlakını sanat adamlarının kendileri kurarlar. Onlar sanatla ilişiği olmayan duygularla, düşüncelerle birbirlerini övdükçe, sanatlarını her şeyden de, kendi kendilerinden de daha üstün tutup, yalandan kaçınmadıkça bize tenkit olmayacaktır. Sanat adamında olmayan bir ahlakı tenkitçiden nasıl bekleyebiliriz? Cumhuriyet, 3 Ekim 1942. Divan şiiri. Ne zaman eski şiirlerimizden açılsa şu sözü bir söyleyen olur. Yazık. Bütün bu güzellikler unutulup gidecek. Biraz olsun Arapça, Farsça görmemiş, eski yazımızı okuyamayan şimdiki gençler bunları nasıl anlasın? Fuzuli'yi, Baki'yi biz son okuyanlarız. Bizden sonra onların divanları yüksek edebiyat derslerinde açılırsa işte o kadar. Kutat Kubilik en eski Türk kitaplarındandır. Onun gibi bugün bize ne kadar yabancı geliyorsa Fuzuli, Baki de yarınkilere o kadar yabancı gelecek. Bu sözün doğru olduğunu sanmıyorum. Kendim denedim. Eski yazımızı da aruz veznini de bilmeyen bugünkü gençlere eski şiirlerimizden okuyorum, biraz anlatıyorum, hoşlarına gidiyor. Geçenlerde 17'sinde bir kıza, kendi kızıma Galip Dede'nin "Ey nihali iş ve bir nefres fidanımsın benim" diye başlayan şarkısını okudum. Çok sevdi, ezberledi. Birçok yerlerini anlamaz ama sesi duyabiliyor. O mısralardaki şiiri sezip sevebiliyor. Kız, erkek, o yaştaki gençlere böyle şiirleri söyleyin. Siz gerçekten severseniz onlara da sevdirebilirsiniz. Önce anlamadan hoşlanırlar, yavaş yavaş o şiirdeki kelimelerin manasını da öğrenirler. Bir gün onlar da bizim kadar anlarlar. Hepsi mi? Hayır, içlerinde elbette şiirden hoşlanmayanlar, yalnız eski şiirimizi değil, bugünün en açık Türkçesiyle yazılmış olanları bile anlamayanlar bulunur. Biz hepimiz şiir sever miydik? Bugünkü gençler eski şiirimizi bilmiyorlarsa kendilerine öğretilmediği içindir. Çocuklarımıza şiir terbiyesi vermiyoruz. Onlara yurt bilgisi, ahlak hocalığı eden, büyükleri öven, çoğunun Türkçesi de bozuk bir takım manzumeleri öğretiyoruz. Çocuklar Naili'nin, Nedim'in dilini anlayamazlar. Buna peki diyelim, Karacaoğlan'ın, öteki saz şairlerimizin dilini de mi anlayamazlar? Kendilerine okutulan kitapları açın, onlardan da bir satır bulamazsınız. O şiirlerin çoğu sevgi üzerineymiş, çocuklara gösterilemezmiş. Sevgi üzerine olmayanları da vardır. Diyelim ki hepsi sevgi üzerinedir, ne çıkar? Çocuklar sinemaya gitmiyor mu? 14-15 yaşına gelince öğretmenlerinin izni, öğüdüyle roman okumuyor mu? Filmlerde, romanlarda sevgi yok mu? Hem sorarım size, sevgi o kadar kötü, utanılacak bir şey midir ki gençlere açmaktan kaçınıyoruz? Dünyada her şey, hayvanlar, ağaçlar, sevgiyi anlatırken biz insanların o duyguyu gizlemeye kalkmamız, çocuklarımıza öğretmek istemeyişimiz gülünçtür. Bence çocuklara aşk terbiyesi verilmelidir. Kendilerinde nasıl olsa uyanacak olan o duygunun güzel bir surette yetişip gelişmesine yardım etmeliyiz. Kız erkek, ilk gençlik çağındaki her insan aşk sözleri söylemek, aşk sözleri dinlemek ister.